Merhaba, spor merkezi başlıyor. Ben Şansın Tokkaya Ali Emre Dedeoğlu'yla spordan gelişmeleri elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağız.
Merhaba, merhaba.
Efendim, Slovaçko maçının Fenerbahçe cephesinden ilk 11'i belli oldu. Ve bu haberle de başlayalım istiyoruz. Şu anda açtığımda ilk 11 önümden gitti ya, iyi mi? Bütün artistliğim çöpe gitti, görüyor musun? Açtım, hazırladım ilk 11'i tak diye reklam çıktı.
Ben hemen önümde söyleyeyim istiyorsan.
Tamam, ben de açtım.
Ertuğrul, Osayi, Enrique, Salahi, Ferdi, Arao, Zayt, Emre Mor, Lincoln, Rossi, Valencia.
Şimdi Ertuğrul'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Dün şeyi açıkladılar ya, İrfan Can Eğribayat'ı Fenerbahçe listeye eklemişler, İrfan Can'ı. UEFA listesinde olmadığı için maçta oynamıyor değil yani şu an için.
Antrenmansızlıktan.
Aynen, aynen, antrenmansızlıktan. Çünkü hani normal şartlarda Berke Özer'in ayrılığından sonra Altay Bayındır'ı yedekleyecek bir kaleci zaten alınacaktı. Hani onun yedeği Ertuğrul olmayacaktı yani. Ama hani bugün işte şeyin, İrfan Can'ın antrenmansızlığından kadroya eklenmiş olsa da, UEFA kadrosuna, listesine daha doğrusu, düzelteyim, Ertuğrul kalede olacak. Bunun bilgisini verelim.
Altay yedek.
Aynen, Altay da yedek ha. Yani şey, kadroya da girmiş. Maç 20'de başlayacak. Az bir zaman kaldı zaten. 43 dakika gibi bir zaman kaldı. Şimdi dün şey vardı, basın toplantısı vardı maçtan önce. Hani biraz ondan bahsedelim. Biraz maçtan önce neler oldu, neler bitti. Jorge Jesus dedi ki, gerçekçi olalım arkadaşlar, demedi tabii arkadaşlar diye. Gerçekçi olmak gerekirse Türkiye'de hiçbir kulüp ne Şampiyonlar Ligi ne de Avrupa, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmayı hedeflemiyor. Bizim önceliğimiz Süper Lig dedi, ama yine de işte UEFA Avrupa Ligi'ne tabii ki gruplara kalmak istiyoruz dedi. Hani böyle bir şey benim dikkatimi çekti dünkü açıklamalarından. Bunu söyleyeyim. Ferdi de dedi ki, Dinamo Kiev... Bak mesela bunu sana soracağım Ali Emre. Ferdi diyor ki, Dinamo Kiev'in intikamını alacağız diyor. Şimdi tabii bunu Ferdi Türkçe konuşmuyor. Bunu Türkçe'ye çevirirken muhtemelen bir çeviri şeyi oldu yani, anlaşmazlığı gibi. Ben orada kullandığı kelimeyi duymadım. Yazılı açıklamayı gördüm sadece. Ama yani Dinamo Kiev'in intikamını.
Acısını çıkaracağız mı dedi acaba?
Ay, kazan geç.
Acısını mı çıkaracağız dedi acaba?
Onu demek istemiştir herhalde diye düşünüyorum. İntikam yani. Olmamış orada, evet. Ama sonuçta şöyle bir şey, öyle hararetli bir ifade kullanması güzel yani.
Evet.
Gazı var demektir oyuncunun. Doğru, gaza doğru. Gelmiş bir demektir. Şey, güzel var. Bir şey aynı.
İştahı var.
İştahı var. Çok doğru. İşte dün böyle şeyler oldu. Sen ne eklemek istersin? Sakatları çok Fener'in bu arada.
Kadro ama şimdi o kadar şişti ki.
Aynen.
Yani biri sakatlansa da oynayacak adam var. Yani şimdi bakıyorum.
Zaten çok gönderilecek adam da var bu kadroda ya, değil mi?
Yani
gönderilmesi gerekiyor zaten, çok yaban 22 tane yabancıları oldu artık yani,
evet,
ne böyle.
İşte mesela Perez de, Lemos mesela yedekler arasında. Lemos diye biri varmış diyorsun yani.
Vardı, evet.
Berisha var yedeklerde.
Hiç düşünülmüyor Berisha.
Yani yeni gelen Perez de kadroda. Crespo var. Arda, Furkan, Novak. Novak mesela kadroda. Şeyde, yedekler arasında vesaire. Yani aslında Jesus'un dediğiyle başlayayım ben de. Bir yıldan belki biraz daha az veya bir yıllık bir süreç içerisinde yine Portekiz'den gelmiş bir teknik direktör, sevgili Vitor Pereira da aynı şeyi zikretti aslında. Yani dedi ki, bizim UEFA konferansa kalınca hatta söyledi bunu. O da önceliğimiz Süper Lig dedi. Avrupa Kupası'nda bir iddiamız yok dedi.
Doğru diyorsun.
Yani aynı Portekiz'den yine gelen Sayın Jesus da bunu söylüyor. Evet, bir Avrupa Kupası kazanmak belki hedef değil. Fakat ne olursa olsun artık bugün çıktığın herhangi bir turnuva, herhangi bir maç önemli gelir getiriyor Avrupa bazında. Yani galiba UEFA Avrupa Ligi geçen yıl, bu seneki rakamları bilmiyorum, belki değişmedi, 650 bin euroydu maç başı kazandığın para. UEFA Konferans Ligi'nde 500 bin euroydu. Şampiyonlar Ligi'nde milyonu görüyorsun. Yine de maç kazandın mı sağlam bir gelir var yani, hani bilet satma dışında, yayın dışında maç kazanma geliri de var. O paraları toplamak da önemli, ekonomik anlamda önemli. Bu hedefi küçültmek değil, aksine real bir hedef çizmek için de söylemiş olabilir Jesus. Ama yani Galatasaray'ın 2000 yılından sonra UEFA Kupası'nı aldıktan sonraki dönemde illaki Türk takımları ikincisinde yapalım kafasında olmalılar aslında. Olmaması kötü. Acı gerçek yüzümüze vuruyor, evet. Portekizliler. Takım hakkında şunu söyleyeyim. Mesela Valencia nasıl oynayacak merak ediyorum. Dinamo Kiev maçında biliyorsun penaltı kaçırdı. Hani bir nevi mağlubiyetin kırılma anının sorumlularından biri olarak gösteriliyor. İsmail yok zaten, kırmızı kart cezalısı. Fenerbahçe'nin biraz daha bu maçta Ferdi'nin o iştahının tamamen tüm takımda olmasını diliyorum ama kolay değil. Avrupa kupalarına sezon başında başladığımız dönemlerde çok konsantre olamıyoruz. Eskiden tabii, eskiden dediğim de bu arada şundan bir 5-6-7 yıl evvel Eylül ayında başlıyordu bizim Avrupa kupalarımız. Ağustos'u rahat geçiriyorduk. Temmuz, Ağustos hazırlık diyordun. Şimdi Temmuz'da başlıyor artık olaylar. Çok da konsantre olamıyoruz. Trabzonspor'la oynadı Slovaçko şeyde. Hazırlık maçı olarak. Ben onu seyretmiştim biraz. Eski Fenerbahçeli Kadleş de var bu arada. Slovaçko'da. Yani çok tabii zorlayamadılar Trabzonspor ama o da hazırlık maçı konseptiydi. Avrupa Kupası dediğim başka oluyor. Yani gidebildiği yere kadar gitsin istiyorum ki bundan da elenirse konferansta devam ediyor galiba Fenerbahçe. UEFA'da iyi bonkör yani, her yerden şans veriyor.
Hakikaten ha.
O seneye format değişiyor, ayrı konuda. O yüzden bence Fenerbahçe'nin muhakkak bu akşam taraftar önünde şöyle ızdırap çektirmeden bir şeyler yapması lazım. Ligde zaten hafta sonu başlıyor. Orası için de, öncesi için de bence iyi bir hazırlık maçı niteliğinde de olacak ama Avrupa'da devam etmek şart.
Aynen, ligde de maçı normalde yarındı ilk açıklandığında ama pazartesi alındı Fenerbahçe'nin maçı. İşte bugün Avrupa maçı olduğu için. Yani şöyle, ben Fenerbahçe taraftarına kırgınım açıkçası bir futbol sever olarak. Dinamo Kiev maçındaki son olaydan dolayı, iç saha maçındaki olaydan dolayı, şu Vladimir Putin tezahüratından dolayı. Yani Ukraynalı oyuncu seni her ne kadar kışkırtmış olursa olsun böyle bir şey yapmaman gerekirdi diye böyle ortaya konuşuyorum yani. Kim yaptıysa bu hareketleri. Benim birkaç tane arkadaşım o maçta olan, ayrı ayrı 3-4 kişi bana dedi ki ya şansını inanmaz, utandık, yerin dibine geçtik yani hani statta. Ve Fenerbahçeli bu insanlar. Ya insanları ne bu kadar utandırmaya hakkınız var, ne böyle uluslararası bir kriz çıkarmaya hakkınız var. Yani hakikaten çok ayıpladım yani. O yüzden sen dedin ya taraftarın önünde Fenerbahçe'nin şöyle bir silkelenmesi lazım. Evet. Ama ben taraftarın da silkelenmesi lazım yani. Topluluktan bahsediyorum yani. O geride kalan %10'luk bir kesimse o stat'taki, %90'ı tenzih ederek konuşuyorum. Böyle yani, yeri gelmişken bunu da söylemek istedim. Bayağı bozuldum yani. Ben de bir futbol severim, ben de bir spor severim. Bayağı bozuldum.
Ya
yani.
Orada şöyle bir parantez açayım. Bugün Rus takımları da şeyde olsaydı, Avrupa kupalarında oynasaydı, farz-ı misal Fenerbahçe atıyorum Spartak Moskova ile oynasaydı maçı ve Spartak Moskova Dinamo Kiev'in yerinde olup Fenerbahçe'yi mağlup etseydi, ben sana söyleyeyim o insanlar Zelenski diye de bağıracaktı.
Bu konuda haklısın, katılıyorum
yani sana. Ha, doğru yanlış diye söylemiyorum.
Yo, haklısın.
O anlık reaksiyon, yağmur nerede tarla oraya muhabbeti vardır. Oraya gidiyor yani. O yüzden kim olursa olsun onun zıttına bağıracaktı.
Aynen.
Yani spesifik bir Vladimir Putin hayranlığı muhabbetinden giden bir durum
yok değil. Canım tabii.
Olay ama saçmalık.
Yani
tabii.
Çok büyük saçmalık.
Saçmalık yani. Yine katılıyorum taraftarında toparlanması yani. Ama bizde taraftarlık şeydir. Hiçbir zaman ya öyle zannedilir ama bence değil. Takımı itme değildir, takımın aldığı sonuca göre coşmadır. Bizdekiler yani takım iyi oynarsa taraftar coşar, takım çok gol atarsa taraftar daha da coşar. Yani ben hiç tabii şeyi parantez içinde bazı anları es geçiyorum. Meşhur Beşiktaş Liverpool maçı vardır İnönü'nde, orada bir desibel rekoru da kırılmıştır, evet, mesela. Evet. Yani o tarz maçları es geçiyorum. Genelde bizim taraftarımız takımın aldığı sonuca, oynadığı oyuna göre reaksiyon verir. Hadi destekleyinle daha iyi oynasın değil de. Yani bugün Fenerbahçe önce iyi oynarsa, iyi skor alırsa taraftar da toparlanır herhalde diye tahmin ediyorum.
Şimdi Fenerbahçe cephesinde Kim Min-jae'nin gidişi büyük işte boşluk yarattı, üzüntü yarattı dedik. Hatta hoca çıktı, ben şok oldum, bana sürpriz oldu dedi.
Salah ile gider mi yoksa?
Aynen onu diyecektim. Salah'ı da böyle Fulham'dan ciddi teklif, bir de iki takımdan ciddi teklif vardı. Serie A'dan da var. İngiltere'den de var. Yani tabii büyük paralar, 15 milyonun altına göndermeyiz diyormuş Fenerbahçe. Gelen teklifler de şu anda ben A-Spor'da Taner Karaman'dan duydum. O da bu arada şey, net bilgi olarak vermedi. Ben böyle duydum dedi. 7 milyon civarı şu an gelen teklifler dedi.
Geçen sene devre arası 20'ye konuşuluyordu Chelsea'ye.
Yani işte şimdi sen Banko 11 oyuncularından birini kaybetmişsin zaten. İkincisini de yollamamak için elinden geleni yaparsın herhalde diye düşünüyorum Fenerbahçe olarak. Ama yani ne diyorsun, gider mi?
Chelsea muhabbeti çıktıktan sonra da forma şansı azaldı. Çok oynatılmadı.
Salah'ı.
Orada bir o geçiş süreci iyi değerlendirilemedi kulüp tarafından da Salah'ı tarafından da. O yüzden bence piyasası düştü şu an.
Evet, mantıklı, haklısın.
Bence
ama
gitmemesi lazım bu arada.
Yine atmaca gibi atlıyorlar yani. Ama piyasası düştü, evet. Geçen sene 20'lerden konuşulurken şu an 7-10 bandında konuşulması.
Bence o da evet. İlk yarı şöyle bir kendini gösterip devre arası transferi yapabilir.
Doğru diyorsun aslında. Bu arada Salah, yani banko 11 oyuncusu diyoruz da mükemmel ötesi mükemmel bir sezon mu geçirdi dersen, dalgalı da bir sezon geçirdi yani Fenerbahçe'de. Evet. Ama tabii Fenerbahçe'nin de böyle hani gidişatı, İşte hoca değişiklikleri, kadro dizilim sorgulamaları falan derken, yani takım da böyle sanki bir Trabzonspor gibi ayakları yere sağlam basarak yürüyen bir takım değil ki. Galatasaray hayatının diyorum ya, sanki bir insanmış gibi, kulüp tarihinin değil. Tarihin en kötü sezonlarından birini geçirdi. Ama mesela Kerem Aktürkoğlu'nu öve öve bitiremedik yani. Hani böyle eğer gerçekten çok üst bir performans gösterirsen, tabii ki çok kötü giden bir takımda da, ki Fenerbahçe hiç kötü gittiğinden demiyorum, dalgalı gitti dedim sadece, kötü giden bir takımda da parlarsın. Bilmiyorum, Salah'ın ama dediğin doğru, piyasası düştü. Başka bakayım Fenerbahçe'ye ne diyebiliriz. Ya Fenerbahçe'yi toparlayabiliriz ya Solaçko maçı öncesi.
Salah ve maç konusu. Aynen. Saat 20'de başlayacak. Solaçko ile ilk maçı oynayacak Sarı Lacivertliler. Bakalım iyi bir sonuç almasını diliyoruz temsilcimizin artık.
Evet, bu arada sakatlıkları bulunan oyuncuları bir sayayım kapatmadan burayı. Aynen ya, 10 futbolcu listede yok. Sakatlıkları olanlar Nazım, İrfan Can, Serdar Aziz, João Pedro, bu çocuk da gelir gelmez sakatlandı. Bir de Thiago Çukur yok, işte yeni transferlerden listeye dahil edilmeyen.
Onu da kiralık göndermek istiyorlar zaten.
Yani evet, o da bir soru işareti. Bir de Colker, Meyer, Samat da listeye eklenmeyenler.
Neler var?
Aynen, 20'de, nasıl kalabalık.
20 yabancı falan var galiba ya.
Ay, onları geçtim. Pelkas'la Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda yok. Mesela bunları yollayacak mısınız acaba? Pelkas'ı zaten şu Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City istiyor diye duyduk. Tisserand zaten sürekli bir soru işareti. Yani anlamadım, bunun da isteniyor mu istenmiyor mu takımda, ama evet, yollanacak galiba Tisserand da.
Transferin son günü Fenerbahçe tarafı çok hareketli geçer.
Bu da yollanabilirse tabii elinde de kalabilir yani.
Maaş parasını vermeye devam.
Aynen, parasını ödeyeceksin, elinde kalacak. Geçen sene Beşiktaş dünyanın parasını ödedi yan sahada çalışan oyunculara. Evet. Neyse, Fenerbahçe'yi böyle toparlayalım. Bakayım bir ara vaktimiz gelmiş. Araya gidelim, gelelim, sonra Galatasaray Beşiktaş yapalım. Tekrar beraberiz spor merkezinde. Ben Şahsın Tokay, Ali Emre Dedeoğlu ile programımızın ilk bölümünde Fenerbahçe gündemini konuştuk. Tabii Fenerbahçe Slovaçko ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisini geçerse grup aşamalarına kalmak için bir de playoff oynayacak. Bunu da hatırlatayım. Yani öyle kolay değil artık. Bu seneden sonra zaten şampiyonumuz da Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gidemeyecek. Önümüzdeki yıldan itibaren. Hazır gelmişken yeri, orada da bir negatif basayım size.
Uzun süre galiba. Göremeyebiliriz.
Aynen, biraz bir tık negatif basmak istedim. Gıcık oluyorum bu duruma da, ama kendimiz ettik, kendimiz bulduk yani.
Kesinlikle.
Türk futbolunun başarısızlıklarından dolayı olan bir mevzu. Neyse, şimdi Galatasaray ve Beşiktaş üzerinden biraz konuşacağız demiştik. Ya ben biraz Emirhan konusunu konuşalım diyorum. Şimdi bu Emirhan İlkan konusu, Beşiktaş'ın genç oyuncularının, Rıdvan, Emirhan ikisinin arka arkaya ayrılma kararı almasıyla ayyuka çıkan bir tepkiye sebep oldu. İşte taraftar da tepki gösterdi. Bu arada yönetim de bayağı tepki gösterdi. Ali Emre, sen de görmüşsündür, bugün Övünç Özde Mahmet Nurçebi'nin sohbet, evet, toplantısına gittiğinde hani onun söylediklerini gruba yazdı ya. Demiş işte, biz Emirhan'la 3 gündür konuşuyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz. Çocuk hiç Önder Karabeli'nin telefonlarına bile çıkmıyor. Ailesi telefonlarını açmıyor. Ya çocuk kararını vermiş, gitmek istiyor yani. Şimdi, ya bu çocuk 18 yaşında. Tamam, öz kaynaktan yetişmiş. Hani tamam, senin önemli bir değerin ama zaten demiş ki imzayı yenilerken, çok özür dilerim, evet, lafını, evet, unutma. Ya, şimdi 18 yaşından ufakken çocuklara 300 seneden fazla imza attıramıyorlar. O yüzden bu çocuk 18 yaşından ufakken 2023'e dek sözleşme imzalatıyorlar. 2020'de 16 yaşındayken. Bu senede diyorlar ki 2022'de gel senin sözleşmeni bir 5 yıl daha, pardon 3 yıl daha uzatalım. Evet, aynen 3 yıl, 5 değil 3 yıl. Çocuk da diyor ki tamam uzatalım ama bana Avrupa'dan teklif gelirse bana yardımcı olun. Yani böyle bir iyi niyetle uzatmış. Herkes uzatmıyor. Ersin uzatmadı mesela bu sözleşmeyi. Evet. Rıdvan uzatmadı. Evet. Ya bu çocuk iyi niyet göstermiş, uzatmış. Bilmiyorum, bana biraz aşırı tepki gibi geliyor şu anda Beşiktaş'ın yaptığı Emirhan konusunda. Sen nasıl bakıyorsun?
Şimdi sana bir iki yine hafızamda tuttuğum aksiyonu söyleyerek pas atayım. Paslaşalım böyle. Bir ay önce Sayın Ahmet Nur Çebi Rıdvan'ın Eintracht Frankfurt'a transferi konusunda yine bizim mikrofonumuza bir açıklama yaptı. Futbol Federasyonu'nun şeyinde, seçimde, kongresinde.
Hatırlamadım.
Çocuk gitmek istiyorsa artık biz durduramayız dedi.
Hatırladım, tamam, aynen.
Oyuncu gitmek istiyor dedi. Ben burada bir şey yapamam dedi. Ne kadardı bonservisi?
Ne kadardı?
Hatırlıyor musun? Yok. 6,5 milyon euro falan konuşuluyordu Rıdvan için. Bonuslarla galiba 8-10 arası bir şeye gelecekti diye biliyorum. Artık gitmek istiyor dedi. Oyuncu gitmek istedikten sonra ben hani bu kaba tabirle gaddarlığı yapamam ona dedi. Tamam, Rıdvan şimdi yaş olarak biraz daha Emirhan'a göre şey artık vereceğini vermişti demek istiyor aslında Sayın Çebi. Dün Uğur Karakolukçu sosyal medyada, YouTube'da bir katıldığı programda Emre Belezoğlu örneğini verdi. 2000 yılında Emre Belezoğlu Sayın Faruk Süren'e gidiyor. Başkana diyor ki Inter'den bana teklif var diyor. Sayın Faruk Süren 45 saniye gülmüş buna. Niye? Uğur'un anlatımı tabii bu. Kahkaha atmış ona. Yani sen nereden Inter'den teklif alıyorsun kardeşim? Komik misin gibi. Emirhan mevzusu da 4,5 milyon euro koyulması. Hani diyor ya ben Avrupa'dan teklif gelirse gideyim.
Evet.
Ya sana kim Avrupa'dan teklif edecek? Tamam 4,5 olsun. Hadi koyduk. Olmuş. Kimse kusura bakmasın. Burada. Hop. Bir geldi teklif. Şimdi vay efendim niye gitmek istiyor? Bir ay önce gitmek isteyene o gaddarlığı yapamam diyordunuz. Ha, bu çocuk belki diyorsunuz ki daha fazla para getirecek o yüzden şey. Yani o zaman koymayaydınız o maddeyi abi. 4,5 diye 10 koydum.
Demek ki kimsenin vereceğini düşünmediniz 4,5'u Emirhan'a.
Bak Kimince'ye 18 milyon euroyu nasıl koyduk? Allah kahretsin bizi durumuna geldi adamlar yani. Niye 20 üstü koymadık? Oldu. Oyuncu onu istiyor çünkü. Koreli diyor ki ben gelirken bu kadarı koyun öyle gelirim diyor. Koyuyorsun mecburen. Emirhan da böyle bir şey demiş. Hadi koyduk 4,5'u. Aa, bir ay sonra geldi. Bitti. Şimdi bir de kaç yaşında bu çocuk?
18. Ve Haziran'da 18 oldu ha.
Çocuğa hain muamelesi yapılıyor ya.
Evet.
Şu an. Torino'ya gidiyor, İtalya'ya gidiyor. Ha, oynayacak, oynayamayacak. Galatasaray'da da oldu aynısı. Lille'ye gitmişti ya. Sonra Adana Demirspor'a gitti. Unuttum çocuğun adını. Aynısı oldu. Vay efendim sen Beşiktaş gibisin, bulamazsın, şey yapamazsın. Abi böyle tamam doğru, camialar çok büyük. Çok değerli. Sizi yetiştiren camialar, kulüpler. Evet. Ama siz de ona göre bir o zaman organizasyon yapın yani. İyi para getiriyorsa canımız ciğerimiz, getirmiyorsa tukaka.
Evet.
Olmaz. Yazık. Yani Emirhan da bence süreci iyi yönetti demeyeyim ama en azından nötr kaldı.
Kötü yönetmedi bence ya. Kötü. Sen o tweet'i gördün mü? Sampdoria maçı günü attığı tweet'i. Maç akşam 7'deydi. Bu çocuk o 6,5 gibi bir tweet attı. Dedi ki daha soyunma odasında atmış tweet. Yani muhtemelen bir sosyal medya ajansı ya da bilmiyorum bir abisi, ablası biri atmıştır da ailesinden. Diyor ki taraftarı ve kamuoyuna duyuru. Ben diyor sözleşmemi yenilerken takımımdan bana iyi niyet göstermelerini, Avrupa'dan teklif alırsam bana izin vermelerini rica ettim. Evet. İşte şimdi de gitsem de kalsam da bilin ki elimden gelen
şartları yerine getiriyorum arkadaş.
Yani
diyor.
Çocuk diyor ki beni şey yapmayın, hani hedef göstermeyin şeklinde bir tweet attı ve bu da çok hoşuma gitti mesela. Eskiden futbolcular hani derdik ya Ali Emre, ya hani çok eğitimli insanlar olmadıkları demeyeyim, olamadıkları için, yani hayatları boyunca zaten futbol üzerine kendilerini geliştirdikleri için hani senin benim gibi böyle okula gidip çok fazla ders çalışmaya fırsatı olmuyor bu insanların ve o yüzden böyle çok iyi kendilerini ifade edemezlerdi eskiden. Şimdi ben ne kadar gurur duydum ya, çocuk 18 yaşında. Üzerinden böyle bir tartışma çıkınca hemen çok güzel bir tweet, yani bilmiyorum, bir akıl veren mi yazmıştır, işte abisi ablası ajansı mı yazmıştır bilmiyorum, bu bile çok güzel. Bence bu bilince gelmeleri bile çok güzel. Abi Sampdoria maçı bitti, Valerian İsmail çıktı, dedi ki şeyde, basın toplantısı, ben bunu eleştiririm arkadaş, dedi ki ben, dedi, hayal kırıklığına uğradım. Abi bu çocuk 18 yaşında ya, yani işte böyle yaparsanız, yani sen, Valerian İsmail, sen bu kadar büyük bir isimsin, bu takım sana emanet edilmiş hocam, çok saygı duyduğumuz bir insansın, siz böyle bir şey yaparsanız çocuğa tepki daha çok büyüyecek yani. İşte buna ben biraz şey oldum, rahatsız oldum, o yüzden dile getirmek istedim.
Yani ben genelde oyuncularımızın gözden uzak, gönülden ırak geçiş süreçlerini atlatmalarını daha tasdikliyorum. Emir Han'ın da yaptığı bence yanlış değil. Aynen senin de söylediğin gibi şartları yerine getirmiş bir kere.
Ahmet Nur Çebi de günah keçisi yaptı. Telefonları açmıyorlar falan dedi, işte ailesi telefonları açmıyor.
Dur, biz 4.5 yazdık ama bu değildi arkadaş, pardon, dur gitme falan.
Bir de Mirsat Türkcan'a çok sinirlenmiş Beşiktaş kulübü, onu da söyleyeyim. Bir daha çalışmayacağız onunla demiş Mirsat Türkcan, onun menajeri de. O 4.5 maddesini koyduran da Mirsat tabii. Bir daha onunla çalışmayacağız falan demişler. Ha yine yarın bir gün olur çalıştık tamam, da yani.
Yönetim hatası, yani geleceğini kaldı. Çok aydınlık görmemek ki bizim gençlerimize maalesef gidince böyle bu gitti iyi oyuncuymuş ya oluyor ki Emirhan zaten kendini gösterdi. Önder Hoca şans vermişti zaten. Evet. Yani başarılar diliyorum. İnşallah bu husumet şeye dönüşmez, yani kindarlığa dönüşmez. Yarın bir gün bir bakarsın Beşiktaş'a döner.
Ya dönsün zaten, aynen.
Hani Beşiktaş'ın çocuğu bu. Yani şey değil, başka bir takımdan yetişmedi ya, çocuk da kabul ediyor bu durumu. Yani ben Beşiktaşlıyım diyor. Yani neyse.
Nasıl Cenk tarihi paralarla gitti Avrupa'ya, şimdi tekrar döndü. İkinci dönüşü artık oldu Cenk'in şimdi bu sezon itibariyle. Yani aynı şey değil tabii ki, bu öz kaynağın çocuğu da. Bu arada öz kaynak demişken Beşiktaş çok güzel bir oluşum yapmış. Hemen onu da söyleyeyim bir dakikada. Futbol Gelişim Direktörlüğü diye bir departman açmışlar ve başka bir Süper Lig takımında yok böyle bir departman. Bunun başına da Önder Karaveli'yi getirmişler. Bu departmanın amacı da öz kaynak düzeniyle futbol A takım arasında bir köprü oluşturmak ve bu köprüyü oluştururken de mesela bu çocuklar, hani futbolcuları kendilerinden başka gezegenlerde yaşayan ütopik varlıklar olarak görmesinler. Kendileri de bir gün o sporcu haline gelebileceklerinin bilinciyle büyüsünler diye. Bir de diyorlar ki biz bu sporcuların ailesiyle de görüşeceğiz. Bu sporcuların ailesine de bilinçlendirme operasyonu yapacağız.
Kiralık gidenlerle de ilgilenecek galiba. Öyle bir şey hatırlıyorum sanki.
Onu görmedim. Kiralık gidenlerle ilgileneceğine dair bir ibare görmedim. Yanlış olmasın. Ama çocukların ve elit sporcuların aileleriyle de ilgileneceklerini, sporcuların işte sosyal ve kültürel olarak gelişimlerine de destek vereceklerini falan. Yani Önder Karaveli'ye böyle vefalı, böyle çok güzel bir şey verilmiş. Titri çok güzel olmuş yani hocanın. Hı hı. 3,5 ay geçen sene şey A takıma bakmıştı. Ahmet Nur Çebi de biz arkasında duracağız demişti ama sonra ne olduysa bilmiyorum. Valerian İsmail geldi. Yani ne olduysa bilmiyorum derken alınan kötü sonuçlardan sonra zaten geldi de. Herhalde bir yıpranmışlık oldu yani Önder Hoca için. Neyse işte böyle, bunu da söyleyeyim dedim. Futbol Gelişim Direktörü hoşuma gitti benim.
Evet, yani ben de şimdi resmi sitede gördüm sen söyleyince. Hayırlı olsun diyelim.
Hayırlı olsun,
son
güzel bir.
Son bölümde de Galatasaray mı diyelim?
Evet, güzel bir organizasyona Galatasaray diyelim. Galatasaray'da böyle orta sahaya bayağı bir eğildi. Taylan Berkan krizinden sonra geçen seneki. Ya. Bakıyorum şimdi ne verebiliriz Galatasaray'da. Yani Galatasaray'da şimdi Okan Hoca'yla korkunç bir sezonun ardından geçen seneki dirilme süreci izleyeceğiz, yani başka bir şey değil.
Mertens de konuşuluyor. Şimdi Galatasaray için. Mertens bir de Napoli'ye veda etti bir videoyla. Mertens'in de bayağı eli kulağında gibi bir durum var. Torreira, Mertens, Evander zaten hani pazarlık halinde. Galatasaray'da Fenerbahçe gibi ki Galatasaray'da bir de Avrupa Kupası yok. Bu kadar oyuncu transferi bilemiyorum yani nasıl bir kadro yapılanması, rotasyon planlıyor. En büyük kazancı bu sene Yunus'la Kerem olacak. Kerem'i zaten kazandı. Kerem'i bir de bir sene daha tecrübeli halini görecekler. Yunus bence kampta çok iyiydi. Nelson bu arada gitme durumu var. Sevilla ciddi ciddi istiyor. Oyuncuyla da prensipli okeyle. Galatasaray ama Marcao durumu yok. Biraz daha fazla para istiyor. 20 milyon euro civarı istiyor. O yüzden Rugani transferi konuşuluyor stoper hattına. Yani Galatasaray'da transferin son gününe kadar hareketlilik devam edecek. Gidenler, gelenler. Torreira gelirse ki 6 numara arıyorlar. Torreira illaki bir transfer yapacaklar. Galiba ya bu akşam ya yarın akşam İstanbul'da olacağına dair menajerinin mesajı var.
Torreira büyük bomba ya.
Ondan sonra bakalım. Senin de dediğin gibi ama Galatasaray bir silkelenme sezonu yaşayacak.
Aynen, izleyeceğiz işte bakalım nasıl olacak Okan Buruk'la. Şimdilik veda edelim. Yarın akşam aynı saatte spor merkezi sizinle olacak.
Görüşmek üzere. Olun.